Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 24 Temmuz 2017 günlerden pazartesi, RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle programında. Bugün gazetecilik bayramı ya da özgür gazetecilik günü diye kutlanan bir gün. 24 Temmuz'dan bahsediyoruz. 1948 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin önerisiyle gazeteciler bayramı olarak belirlenmiş bugün. Niye? Senin cevabını da vereceğim birazdan. 22 yıl kutlanmış, 22 yıl sonraysa Özgür Gazeteciler Basın Özgürlüğü Günü olarak ismi değiştirilmiş, bayram olmaktan çıkartılmış. 24 Temmuz önemli bir gün çünkü 1. Meşrutiyet ile 2. Meşrutiyet dönemi arasında istibdat dönemi olarak bilinen o dönemde gazeteler sansürcülerin kontrolünden geçtikten sonra basılabilirlermiş. İşte o dönemde yaşananların tekrar yaşanmaması için 1948'den itibaren bu 24 Temmuz basın bayramı olarak ilan edilmiş. Ama bugüne gelindiğinde o dönemde sansürcülerin kontrolüyle çıkan gazetelerin bugün de çok rahat oldukları, hayatlarına son derece özgürce devam ettikleri söylenemez. En önemli örneği Cumhuriyet Gazetesi. İşte sansürcüler yok şu anda ama ciddi bir biçimde otosansür var. Yani güçlü olanı, kuvvetli olanı çok rahatsız etmeden gazete çıkartma dönemi. İşte ona uymayanların sonları da biraz adliyede belli oluyor. Bugün adliyede Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarları, yöneticileri, avukatları yargılanıyor. Aylar sonra hakim karşısına çıktılar. İfade verecekler, savunmalarını yapıyorlar, yapmaya başladılar. Bugün adliyenin önünde dışarıdaki gazeteciler de içerideki gazetecilere destek verdi. Balonlar uçuruldu. Rengarenk. Önümüzdeki dönemde bunların yaşanmaması için. Gazetecilerin özgür olması durumunda toplumun haberdar olabileceğine dikkat çekmek için. Gazetecilerin özgürlüğünün sadece kendi özgürlükleri olmadığı konusunda toplumda farkındalık yaratabilmek için. Birçok uluslararası kuruluşun temsilcisi ve birçok sivil toplum örgütü, parti temsilcisi de bugün Çağlayan Adliyesi'ndeydi. Aylar süren hazırlıktan sonra hakim karşısına çıkan Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarını destekleyebilmek için. Bugün hakim karşısına çıktılar ve ilk savunmalar yapıldı. Akın Atalay ve Kadri Gürsel bugün savunmalarını yapan isimlerdi. Hatta şu sıralarda Cumhuriyet Vakfı'nın icra kurulu başkanı Akın Atalay'ın savunmasının da devam ettiğine ilişkin bilgiler veriyor. Programımız içinde bu savunmalarda gazeteciler neler söylediler, bunlardan size bahsedeceğiz. Ve Çağlayan Adliyesi'ndeki havayı da sizlere aktaracağız. Neler yaşandı sabahtan beri bu saate kadar? Bütün bunları orada olup bütün o süreci gözleyen isimlerle konuşacağız programımız içinde. İfadeleri duyduğunuzda, savunmaları duyduğunuzda yok bu kadar da olmaz diyeceğiniz birçok şeyle karşılaşacağınızı şimdiden sizlere söyleyebiliriz. Haftayı bitirirken Türkiye-Almanya gerilimi gündemimizin ilk sırasındaydı. Bugün de onunla ilgili konuşacağız. Niye? Çünkü orada bir bilinmez var. Böyle bir enteresanlık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Başbakan Binali Yıldırım da Almanya'dan yapılan o yaptırımlar listesi gibi açıklamalar üzerine hem Almanya'yı eleştirmişler hem de Alman şirketlerin Türkiye'de herhangi bir soruşturmayla karşı karşıya olmadıklarını söylemişlerdi. Ama Almanya bu konuda ısrarlıydı. Alman şirketlerin, hatta aralarında Mercedes gibi çok köklü şirketlerin de bulunduğu bir listenin Almanya'ya iletildiği konusunda Türkiye'deki soruşturmalar çerçevesinde. Bugün o esrar perdesi biraz aralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Alman İçişleri Bakanı'nı aradı. Kendilerine Interpol aracılığıyla gelen listeyi geri çektiklerini açıkladı. Bugün Almanya'da ilgililerin verdiği bilgilere göre Türkiye Interpol vasıtasıyla FETÖ ile bağlantılı, iltisaklı bir takım şirketlerin isimlerini Almanya'ya göndermiş. Ama ortaya çıkan bu tepkiden sonra o listeyi çekmiş. En azından görüntü böyle. Bugün o meselenin biraz iç yüzüne bakacağız. Tabii biraz Almanya-Türkiye ilişkilerine ve aynı zamanda Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik sorunlara, ortaya çıkması muhtemel sorunlara ve şu anki ekonomik ortaklığa. Yani Almanya meselesi yine gündemimizde önemli bir yer tutacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iç tüzük görüşmeleri bugün itibariyle başlayacak. Meclisi genel kurulu da meclis başkanı yönetecek. Meclis başkanının yönettiği oturumların, özel oturumların bile gergin geçtiğini düşünürsek bu süreçte iç tüzük görüşmeleri sırasında haydi tansiyon yüksek meclis oturumları bekliyor diyebiliriz Türkiye'yi. Son gelinen durumu Ankara'dan canlı bağlantıyla alacağız iç tüzükle ilgili olarak. Bir de Bülent Arınç'ın 2001 yılında iç tüzük değişikliği isteyen o dönemki iktidara yönelik konuşması var. Bütün muhalefetin elinde o konuşma var bu aralar. O konuşmayı da sizlere hatırlatacağım. Bir partinin sözcüsü iktidardayken nasıl, muhalefetteyken nasıl, bunları daha net görmemize yardımcı olacak o. HDP de önümüzdeki dönemde eyleme hazırlanıyor. HDP milletvekilleri her hafta farklı illerde toplantılar yapacaklar ve demokrasi nöbetleri tutacaklar. Osman Baydemir açıkladı bu eylem planını. İlk toplantı Diyarbakır'da gerçekleştirilecek. Sonra sırada İzmir var eğer bir değişiklik olmazsa. HDP'li milletvekilleri bunu niye yapıyorlar? Amaçları ne? Eğer bu toplantılarına izin verilmezse nasıl bir tavır takınacaklar? Bütün bunları canlı yayında konuşacağız. Sizlere detaylar aktaracağız. Bir de bugünkü programımız için de Ovacık'a gideceğiz. Çünkü Ovacık'ta bir kültür festivali düzenlenecekti. Ve Ovacık'ın komünist belediye başkanı bunu özellikle sosyal medya üzerinden çok ciddi bir biçimde duyuruyordu. Yarışmalar bile vardı. Ama son anda devreye kaymakamlık girdi. Ve düzenlenecek olan o festivalin belli programlarının listeden çıkartılmasını istedi. O hal kapsamında tabii belediye başkanı isyanda, niye böyle bir karar alındı diye belediye başkanıyla konuşacağız canlı yayında. Hafta sonundan kalma birkaç gelişme var. Bu Hero tişörtü çok enteresan bir hal almaya başladı. Üzerine Hero tişörtü giyen herkes artık muhtemel suçlu. Gözaltına alınıyor. İşte bir çift Antalya'da, başka Türkiye'nin belli noktalarında gençler bunu giymişler ve gözaltına alınmışlar. O konudaki istatistikleri sizlerle paylaşacağım. Bir başka mesele var. İstanbul'da zafer işareti yaptı diye düğünde düğün sahiplerinin gözaltına alınma hikayesi. Sonrasında serbest bırakıldılar ama Türkiye'de bu nereye doğru gidiyor sorusunu da gündeme getiriyor. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Onlardan bahsedeceğiz programımız içinde. Ve çok tepki gören bir açıklama. Eskiden Cumhurbaşkanı'nın şoförüydü, sonra milletvekili oldu. Şimdi de Milli Eğitim Komisyonu'nda biliyorsunuz cihat müfredata girdi. Bununla ilgili olarak değerlendirme yapan AK Partili milletvekili cihat öğrenilmeden matematiği ben ne yapayım dedi. Bu adam bir de Milli Eğitim Komisyonu üyesi. Onun üzerine kıyamet koptu. Hem onun açıklamalarını hem de verilen tepkiyi programımız içinde sizlere aktaracağız. Yani hayli hareketli bir hafta sonu vardı. O hareketi de burada bir anacağız doğal olarak bu 1,5 saatin içinde. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Bir de bunu izle.com adresine girdiğinizde YouTube üzerinden yayınımızı izleyebilirsiniz. Twitter ve Facebook'ta da bir de bunu izle ya da Yavuz Ohan adresine mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz diyelim ve programa başlayalım.
Cumhuriyet Gazetesi yayın politikasını değiştirdi ve bu bir suçtur.
Soruşturmanın başlangıcı, böyle bir soruşturmanın olması başlı başına bir hukuk skandalı.
Türkiye'de bugünden sonra hiçbir kimse kendisini güvende hissetmesin. Ya herkes dava edilebilir, herkes tutuklanabilir, herkes keyfi şekilde cezalandırılabilir.
Aman dikkat et, radyonun yayın çizgisine aman izin almadan değiştirme.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkmamızda katkısı olmuştur ama yapmamızda da katkısı olmuştur. Bu ikisini beraber değerlendirmek de unutmamak lazım.
Herkesin konuştuğu, her şeyin konuşulduğu Türkiye'nin en özgür programı Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
Evet, şu sıralarda eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ekranlarda. Bakanlar Kurulu toplantısı vardı. Sonrasında açıklamayı Bekir Bozdağ yapıyor. Yani yeni hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ. Eskiye göre daha fazla sesini duyacağız, yüzünü göreceğiz. Sevenlerine duyurulur Bekir Bozdağ'ın. Bu arada Bakanlar Kurulu toplantısından sonra az önce bahsetmiştim. Bu Almanya ile ilgili bilgi verdi ve iletişim hatası tespit edildi diyor ve Almanya'dan istenen bilgi geri çekildi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Alman şirketleriyle ilgili Türkiye'de herhangi bir soruşturma yok demişti. Ama bunun belgesi ortaya çıktı. Şimdi bu bir iletişim hatası olarak değerlendiriliyor hükümet tarafından. Yani zamlara güncelleme adını veriyorduk. Bu da yeni bir herhalde isimlendirme. Göndermişsin listeyi. Almanya itiraz etmiş, biraz da tepki göstermiş, bunun üzerine geri çektik diyor. Nasıl bir iletişim hatası? İletişim hatası liste halinde Almanya'ya kadar nasıl ulaşmış? Bunlara ilişkin değerlendirmeyi program içinde yapacağız. Dediğim gibi Almanya önemli başlıklarımızdan birisi. Ancak sansürün kaldırılmasının 109. yılında Osmanlı'ya dayanıyor tabi bu. Birinci Meşrutiyet'le ikinci Meşrutiyet döneminden arasında uygulanan istibdat döneminin ardından sansür kaldırılıyor ikinci Meşrutiyet'le beraber. 109 yıl sonra bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin çalışanları, yazarları, muhabirleri hakim karşısına çıktılar. Aylarca devam etti onların bu soruşturma süreci. İddianame uzunca bir süre hazırlanamadı. İddianame hazırlandıktan 3 ay sonra ancak hakim görebildiler ve bugün itibariyle savunmalarını vermeye başladılar. Ama burada bile aksilik çıktı. İlk savunmasını verecek olan isim Murat Sabuncu'ydu. Hakim önce bir tabii kimlik tespitleri yapıldı. Orada da Ahmet Çık'ın hakime verdiği yanıt enteresandı. Malın mülkün var mı, neyin var diye sordular Ahmet Çık'a. O da dedi ki bir tane dikili ağacım var, o da kızım. Ve salonda bu gülümsemeyle karşılandı elbette izleyenler tarafından. Çok sayıda gazeteci, uluslararası basın örgütlerinin temsilcileri, aynı zamanda sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, partilerin temsilcileri salona sığmaya çalıştılar. Sığamadılar elbette. İşte onların gözetiminde, izleniminde devam ediyor şu anda dava. Murat Sabuncu ifadesini veremedi, savunmasını veremedi ama hemen peşinden Kadri Gürsel hakim karşısındaydı. Gerçekten çarpıcı Kadri Gürsel'in dosyası. İşte o çarpıcılığa itiraz etti. Onları tek tek tek anlattı hakime Kadri Gürsel ve dedi ki eleştirel gazeteci olduğum için karşınızdayım. Bundan başka bir açıklaması yok dedi. Mesela Baylokçularla teması en çok konuşulan mesele buydu. Yüz küsür Baylokçuyla temas halinde diyordu iddianame Kadri Gürsel için. Bunların birçoğunun tek taraflı mesajla Kadri Gürsel'le temas kurmaya çalışan isimler olduğu ortaya çıktı. Ve Kadri Gürsel mahkeme heyetine dedi ki eğer böyle bir düzenleme olacaksa, buradan bir suç doğacaksa FETÖ'cüler istedikleri isimlere mesaj atarlar. Siz de o isimleri Baylokçularla bağlantısı var diye cezaevine koyarsınız. Böyle bir hukuki düzenleme olabilir mi dedi. İddianamedeki yanlışlıklara dikkat çekti. Kendisinin imza yetkisinin olmadığını ama iddianamede böyle bir yetkiden bahsedildiğini aktardı. Gazetenin yayın politikasının değiştirilmesinin suç olarak söylendiğini, bu sözde suçu işlemesinin bile mümkün olmadığını söyledi. Çünkü 34 gündür yayın danışmanıyım dedi ve 34 günde ben nasıl değiştireceğim? Çünkü zaten değişim 2013'ten 2016'ya devam eden bir süreç olarak açıklanıyor iddianamede. Savcı kendisiyle çelişiyor dedi ve tek tek tek bunları sıraladı. Ben dedi eleştirel gazetecilik yapıyorum, bağımsız gazetecilik yapıyorum. 16 Nisan'da anayasa değişikliği vardı. Bu anayasa değişikliği sırasında benim gibi özgür ve bu düzene muhalefet eden bir gazetecinin bağımsız bir şekilde gazetede yazmasını engellemek açısından beni cezaevine koydunuz dedi. İşin özü buydu Kadri Gürsel'in savunmasında. Akın Atalay da savunmasını yaparken son derece net, son derece sert ifadeler kullandı. 31 yıllık avukatım dedi ve ilk defa gravatsız olarak karşınıza çıkıyorum. Bir heyetin karşısına çıkıyorum çünkü 10 gün önce gravatlarımız toplandı diyerek sözlerine başladı. Ve bir gazetenin yayın politikasının değişmesinin suç olarak adlandırılmasının kimsenin işi olmadığını, haddi de olmadığını söyledi. Kendileri hakkında soruşturma yapan savcının FETÖ'den iki kez müebbet hapis istenen bir isim olduğuna dikkat çekti. Yani burada büyük çarpıklıklar var ve bu çarpıklıklar gözden kaçırılmak isteniyor dedi. Kendisiyle ilgili iddiaların tamamının asılsız olduğunu aktardı. O vakıf toplantısı, ki vakıf toplantısıyla ilgili suçlamalar vardı, onun nasıl gerçekleştirildiğini aktardı ve sonra duruşmaya bir saat ara verildi. O bir saatin ardından da Akın Atalay'ın savunmasının devam ettiği bilgisi gelmişti bize. Şimdi birazdan Çağlayan'a gideceğiz. O Çağlayan'da son durumu da aktaracağız size. Tabii neler oldu Çağlayan Adliyesi'nde bugün, gazetecilerin izlenimlerini de aktaracağız. Ama çok uzun zamandır beklenen bir duruşmaydı ve bu Türkiye'nin özgür basın konusundaki en büyük imtihanı olarak görünüyor. Yurt dışı tarafından da dedik ya, uluslararası kuruluşlar, gazetecilik örgütleri, temsilcileriyle hepsi buradaydı. Mesela PEN bir açıklama yaptı. Basın bayramında Türkiye'deki gazetecilerin hepsi son derece mutlu ve bu bayramı kutluyorlar diyerek bir gönderme de yaptı. Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili iddianameye. Şimdi telefon attığımızda Hilmi Acaloğlu var. Gazeteci ve Çağlayan Adliyesi'nde. Bugün sabahtan bu yana da şimdi herhalde düştü telefon. Tekrar arayacak arkadaşlar oradaki yoğunlukla ilgili olarak. Hilmi Acaloğlu, bu 24 Temmuz'da toplumda farkındalık yaratılmak için gazetecilerin dayanışması içinde yer alan da bir isim. Ve Güneş Gazetesi'nin hedef gösterdiği gazeteciler arasında 24 Temmuz kaos planı diye bir WhatsApp grubundan bahsediliyordu hatırlıyorsanız. O WhatsApp grubunun da içindeydi. Bugün yapılacak olan etkinlikler içinde o ve bugün yapılacak etkinliklerde dışarıda olan gazeteciler üzerine düşeni yapmış görünüyorlar. Çünkü katılım çok fazlaydı. Sivil toplum örgütlerinden, gazetecilerden, siyasi partilerden temsilciler bugün Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarını, yazarlarını, gazetecileri yalnız bırakmadılar. Dedim ya, o organizasyonun içindeki isimlerden birisiydi Hilmi Acaloğlu gazeteci telefon attığımızda. Hilmi, hoş geldin.
Merhaba Yavuz, kolay gelsin.
Teşekkürler. Şimdi öncesinde tabii bir farkındalık yaratılması için bir girişim de vardı. Bu 24 Temmuz davası ile ilgili, hatta Güneş Gazetesi tarafından inanılmaz iğrenç bir yayınla da bu mesele farklı bir noktaya taşınmakta istendi. Neydi bugün adliyede durum? Bu dışarıdaki gazetecilerin çalışmasının ürününü görmüş olduk herhalde. Katılım da fena değildi gördüğüm kadarıyla.
Katılım, yani 500 üzerinde bir katılım vardı. Ya önce o meseleyi bir anımsatalım istersen izleyicilerine.
Ben sen gelmeden önce biraz anlattım ama tabii sen de bir anlatabilirsin.
Tamam,
problem yok.
Çok girmiyor ama yani evet. Sonuçta o bir WhatsApp grubuydu. O WhatsApp grubu bugün başlayacak ve cuma gününe kadar devam edecek. Cumhuriyet davası ile ilgili olarak toplumsal farkındalık yapmak için kurulmuştu.
Evet.
Bunun sonucunda bugün biz buraya geldik ve işte dışarıdaki gazeteciler grubu olarak bir açıklama yaptık. Toplum birçok isiminden de siyasi partiler, hükümet dışı organizasyonlar, tüm toplum kuruluşları buradalardı. Yurt dışında birçok gazeteci örgütü geldi. Avrupalı parlamenterler buradaydı. Ve onlar da kendi açıklamaları yaptılar ve bu açıklamalardan sonra mahkeme salonuna girmeyi denedik. Büyük bir kargaşa oldu. Muhtemelen vermişiz diye de ben söyleyeyim.
Söylememiz lazım orayı, çünkü biraz seninle konuşalım diye bıraktım. Bir kere salon problemi yine yaşandı anladığım kadarıyla.
Her zaman olduğu gibi. Yani bu hakikaten akıl alır bir şey değil. Biliyorsunuz yani hep şu söyleniyor. Avrupa'nın, dünyanın en büyük adalet sarayı burası. İstanbul'da Çağlayan Adliyesi. Evet. Ve maalesef en büyük salonuna ancak 70-80 kişi izleyici olarak girebiliyor. Zaten ciddi bir avukat katılımı vardı. Yani onlar bayağı bir kalabalık avukat.
O da sınırlandı. Onu da söylememiz lazım değil mi? Her sanık için 3 avukat sınırlaması getirildi.
Getirilmek istendi. Yani bu hakim böyle bir şey söyledi ama avukatlar buna karşı çıktı. Ama herhalde muhtemelen yarın itibaren böyle bir uygulama olabilir. Ama yani dediğim gibi yani burada birçok, yani sonuçta 19 kişi yargılanıyor bu davada. 17'si duruşma salonundaydı. Yani hepsinin 3 tane yakın olsun, sen kaç yapıyor? 17x51 kişi. 50. Yani
doldu salon.
Gazeteleri düşün. Yani birçok gazeteci dışarıda kaldı, girmedi. Kavga, gürültü, güvenlikçilerle gerilme yok. Sarı basın kartı, birçok basın kartı iptal edildi geçmiş dönemlerde falan. Büyük bir hengame. O da TV'nin son duruşmasında gene öyle olmuş. Yani korkunç bir şey. Hani hakikaten olacak işte. Yani bu yargılamaların aleyhine söz konusu yasaya göre ama Burada giriş çıkışlarda ciddi bir problem oldu. Sonrasında peyderpey işte biraz azalma oldu filan, giriş çıkış oldu. Nihayet ben de
salona
girebildim.
Şimdi iddianameyi biliyoruz zaten. Biz dinleyenlere de aktarmıştık. İçinde bol bol haber kelimesinin geçtiği, yapılan haberlerin
667
defa, tamam tam sayıyı da söyleyelim, haber kelimesinin geçtiği. Aslında gazeteciliğin yargılandığı, haberciliğin yargılandığı bir davadan bahsediyoruz. Murat Sabuncu savunmasını yapamadı. Jandarma son anda evraklara el koymuş. Onda niye olduğunu anlayamadım ben. Bir açıklama yapıldı mı orada?
Zeper Gengin kitabıymış. Onu alamamış. Yani onu vermemişler. Bilmiyorum niye vermediler. İzzet Özgen'in kitabı. Türk Ceza Kanunu'na ilgili yazmış olduğu
evet.
kitap. Onu vermemişler. Orada bir problem çıkmış. Murat Sabuncu yarın yapacak muhtemelen. Herhalde evraklarını çıkartabilirse savunmasını.
Ama ilk savunmayı da Kadri Gürsel yaptı. Kadri Gürsel'in aslında bir açıklaması da vardı daha önce. Çok tabii büyük bir ayıp. Bilmem kaç tane baylokçuyla konuşmam var diyerek suçlanıyor iddianamede. Ve o baylokçuları
112
baylok kullanılsa.
Bunlardan iki tanesiyle görüştüm diyor ki, bunlardan bir tanesi Mümtazar Türkgenel'e yaptığı bir konuşma. Diğeri de babası vefat ettikten sonra Mehmet Altan'ı aramış. Onunla konuşmuş. Yani baylok kullanıcısı olarak ifade ettikleri iki isim Mümtazer Türkgen'e ve Mehmet Altan.
Mehmet
yani
Altan. Mümtazer Türkgen'e bir saldırıya uğramış. Geçmiş olsun diye aradım diyor. Mehmet Altan'ın da babası öldüğünde başsağlığı için aradım diyor. Zaten bu piyasada olan insanlar ve konuşmasında da yani özel olarak bir şey aramanın manası yok. Ama diğerleri çok ilginç ve orada savunma da dikkat çekici. Mesaj göndermişler bana, baylokçuyla temasım var diyorsun. O zaman FETÖ'cüler herkese mesaj gönderebilir. Herkes sen baylokçuyla temasım var diye çetreliği sayarsın.
Bir şey. Yani,
böyle bir absürt durum var yani. Evet.
Yani davanın her tarafında bu absürt durum var. Yani Kadri Gürsel'e mesela Cumhuriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı diyorlar. Vakfın yönetim. Yani,
ha, bu da çok enteresan tabii. Yani iddianame yani, hazırlıyorsun ve şey yok ortada. Bilgi yanlış.
Yani Tahrifat. Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak Kadri Gürsel'den bahsediyor. Yani tüm Türkiye'de herhalde biraz bu işle ilgili olan herkes Orhan Erinç'in bu görevde olduğunu, yıllardır olduğunu eski Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı bilir. Ama bununla da kalmıyor. Yani iddianamenin bir yerinde Kadri Gürsel'den bu şekilde bahsediliyor. Bir başka yerinde Orhan Erinç'ten bahsediyor. Bir başka yerinde Akın Atalay'dan bahsediyor. Dolayısıyla yani burada Lalettin böyle hani ne bileyim bir aşk mektubu gibi sıradan bir... Yani, olmayacak şekilde bir şey yazılmış. Her yerinde maddi hatalar var. Yani çıkan herkes, yani şu ana kadar Kadri Gürsel ve Akın Atalay çıktı. İddianamenin boşluklarını, yanlışlarını, hatalarını ortaya koydu. Yani Akın Atalay saatlerdir konuşuyor. Şimdi bu telefon bağlantısı için salondan dışarı çıktım. Ama yani şimdi Kadri Gürsel mevzunu bitirmeden şunu söyleyeyim. Yani, Kadri iki şeyi önemli olarak altını çizdi. Bir tanesi bu. Yani ondan aynı zamanda yani yayın politikasını değiştiren kişi olarak bahsediyorlar. Halbuki Kadri Gürsel'in Cumhuriyet'te bu göreve gelmesi, yani yayın danışmanı görevine gelmesi tutuklamasından yaklaşık bir ay kadar önce. Yani
dolayısıyla 34 gün.
Hani, 34 gün. Yani böyle bir iddianame yazıldığı zaman hani bunun boşta kalması, yani bunun üzerinden bir şey kurulması akıl alır gibi bir şey değil. Aslında bir taraftan da iddianamenin başka yerinde daha önce biliyorsunuz Cumhuriyet Vakfı'nda bir yönetim değişikliği, daha doğrusu yönetim kuruluna bir üye atanırken o yaşanan bir kaos, daha doğrusu tepkiler var ve daha sonra işte Musa Havalbay da öbür tarafa geçiyor. Yani onu da ayrıntılı bir şekilde Akın Atalay savunmasında anlattı. Şimdi o dönemde 6'ya 6 kalınıyor yönetim kurulunda. Başkanın iki oyu olduğu için de Orhan Erinç de Mustafa Balbay'ın da o dönem içinde olduğu ekibin adayına destek edildiği için onun oyu 2 sayılıyor. Dolayısıyla 7-6 olacağı için İnan Kıraç ve onunla beraber başka isim o yönetim kurulu toplantısı öncesinde istifa etmiş.
Evet.
Ama buna rağmen iddianamede savcı burada bir darbe yapıldığını, yönetimin ele geçirildiğini anlatıyor ki ele geçirenler içinde o zaman Mustafa Balbay'ın da olduğunu bir kez daha altını çizmek gerekiyor. Burada savunmasında şunu anlattı Akın Atalay. Dedi ki, yani iki kişiden bahsediyoruz dedi. Bunlardan bir tanesi dedi, bu gazetede 31 yıldır çalışmakta olan bir isim. Önder, şimdi ismini anımsamaya çalışıyorum. Önder Çelik. Diğeri ise dedi, Mustafa Pamukoğlu. Mustafa Pamukoğlu daha önce Adnan Başar Kafaoğlu zamanında çalışmış bir eski bürokrat. Önder Çelik ise İlhan Selçuk ve Uğur Mumcu'nun 1992 yılında kurulmuş olan Yeni Gün şirketinde görev almış 11 yönetim kurulu üyesinden biridir dedi. Yani Önder Çelik eski bir cumhuriyetçi, diğer tarafın önerdiği Mustafa Pamukoğlu ise cumhuriyetin kapısından o güne kadar geçmemiş biriydi. Biz burada tercih yaptık ve bizim yaptığımız tercih zaten cumhuriyetin değerlerine zaten yakın olan bizim tercihiydi dedi. Ve bundan sonra şunu anlattı. Yani vakıfın üzerine gelmeye başladılar. Bir arkeoloğu önceden bir kişi olarak atadılar dedi. Yani vakıfla ilgili ilk araştırma yapan kişi bir arkeolog. Bizi bu dava sürecine getirdi. O dönemde atanan ikinci bir kişi ise 2011 yılında Gebze'deki bir üniversiteden, Gebze Teknoloji Üniversitesi'nden mezun bir bilgisayar mühendisiymiş. Ve yani son derece yani ya genç ve bu konulara yatkın olmayan biri olduğunu söyledi. Bu ikinci bir kişi. Çünkü bir kişinin ismi iddianamede bile yok dedi. Ki bu
böyle de bir,
ben yeni öğrendim.
Böyle de bir durum söz konusu olamaz diye isyan ediyor. Yani bir kişinin ismi nasıl gizlenir kardeşim diye, değil mi?
Evet evet, yani bu arada sen de gayet hazırlıklısın. Ben buradan yeni gelişmelerken hepsi
okumaya çalışıyorum ben.
Tarafından ve senin tarafından kapsamlı bir şekilde izlenen. Aynen öyle, yani böyle bir şey nasıl olur diyor. Hakikaten nasıl olur diye bunu sormak gerekiyor. Ama bence esas vurucu nokta Akın Atalay'ın konuşmasını bitirirken. Yani şunu da söylüyor. FETÖ'den sanık savcı Cumhuriyet'e FETÖ ithamında bulunuyor dedi. Ve şöyle bitirdi. Bu davayı şu sözlerle özetlemek mümkün dedi. Suç FETÖ'ye yardım. Suçlanan Cumhuriyet Gazetesi. Laikliği temel ilke alan Cumhuriyet Gazetesi. Suçlayan FETÖ'den sanık savcı. Kanıklar Latif Erdoğan, Hüseyin Gülerce. Bir kişinin ismi yok. Yani böyle bir...
Şimdi orayı bir daha söyleyelim. Bizi dinleyenler bir dikkatlerini tam olarak versinler. Suç FETÖ'ye yardım. Suçlanan isimler belli. Suçlayan isimler ya da şahitler Gülerce, değil mi?
Hüseyin Gülerce, Latif Erdoğan, Cem Küçük.
Cem Küçük.
İsim olarak bunları verdi.
İsim olarak bunları verdi. Bunlar orada çünkü ifade verdiler ve Cumhuriyet'in yayın politikasının değiştiğini söylediler. Ve bu isimler tarafından FETÖ'ye yakınlaştırıldı ve FETÖ tarafından kullanılmış olabileceğini. Çünkü ben onu da çok iyi hatırlıyorum. Olabilir diyorlar ve bunun üzerinden devam ediyor sistem. Çok da net bir şekilde aslında tabloyu koyuyor. Bir tarafta Kadri Gürsel, Akın Atalay ve işte Musa Kart gibi isimler. Bir tarafta Hüseyin Gülerce, Latif Erdoğan, Cem Küçük gibi isimler. Onlar şikayetçi, biz FETÖ'cüyüz. Ya buna herhalde kargalar bir de güler. Yani bu
öyle olması gerekiyor. Yani zaten şu anda ilaç tutar tarafı yok. Burada esasında bu davada Cumhuriyet Vakfı davası da bir şekilde görülmüş oldu. Yani oradan da bir dava sürmekte, ama yani o davanın da esasında bugünkü Akın Atalay'ın yaptığı savunmayla çok da sağlam olmadığı ortaya çıkmıştı. Bir nokta, yani Kadri Gürsel şunu diyor. Yani ben diyor televizyon ekranlarında diyor cemaatin iktidardan aldığı güç ve destek sayesinde kurduğu komplolar sonucunda AKP'nin de bu ittifakın kurbanı olabileceğini söyledim diyor. Yani
o da çok önemli.
İktidar partisi uyardığını da söyledi ki bence bu da önemli bir ayrıntıydı, ama yani Kadri Gürsel gerçekten çok şey bir savunma yaptı. Nasıl anlatayım? Yani
provokasyona
girmeden, siyasi yönü olmayan, tamamen deliller ve olgular üzerinden giden her şeyi tane tane anlattı. Ve bunun sonucunda da beraatim istedi. Yani bugün saat 9'a kadar sürecek. Yani şu anda Akın Atalay'ın muhtemelen devam ediyor olması lazım. Yani bizim beklentimiz bugün herhalde Akın Atalay'la davanın ilk günü nihayete erebilir.
Cuma gününe kadar da savunmalar alınacak ve muhtemelen de ara kararı biz Cuma günü göreceğiz. Gazeteciler
evet, yani mahkeme başkanı ara karar. Perşembe günü talepleri alacağım. Mütalasında muhtemelen isteyecek savcıdan Cuma günü de ara kararı vermiş olacak.
Yani cezaevinde mi kalacaklar yoksa tahliye mi edilecekler, onu Cuma günü öğrenme imkanımız olacak.
Yani şunu da altını çizmek gerekiyor. Onu da söyleyeyim senin aracılığına Yavuz.
Tabii.
Biz dışarıdaki gazeteciler olarak haftanın her günü buraya geliyoruz. Yani Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma meslektaşlarımızı, yani kimle tehditte bulunursa bulunsun, kimlerden parmak sallarsa sallasın, biz burada meslektaşlarımızla, dostlarımızla dayanışma içindeyiz. Bizim savunduğumuz şey yalnızca gazeteci arkadaşlarımız değil. Biz mesleğimizi savunuyoruz. Az önce senin de programa girerken söylediğin gibi burada yargılanan şey haber. Ve haber bizim işimiz. Ve haberin bağımsız olması gerekiyor. Halkın hakikatle bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu nedenle biz burada bu hafta boyunca olacağız. Ve duruşma salonundan attığımız tweetlerle kamuoyunu, toplumu, herkesi bilgilendirmeye çalışacağız.
Çok teşekkürler İlmi. Bu çok önemli çünkü bugün yurt dışındaki bu büyük gazetelerin bu davaya ayırdığı yerle Türkiye'deki merkez medyanın ayırdığı yeri karşılaştırdığımızda buna niye ihtiyaç olduğu da net bir biçimde ortaya çıkıyor. Çok
durumumuzun da nedeni utanç verici olduğu bu şekilde maalesef yüzümüze çarpılmış oldu.
Aynen. Çok teşekkürler. İlmi Hacaloğlu gazeteci, dışarıdaki gazeteciler grubunun da bir üyesi ve Cumhuriyet Gazetesi'nin çalışanlarını, köşe yazarları, gazetecileri yargılandığı davada takip ediyor ve kamuoyuna bilgi aktarıyor. Dedik ya bu önemli diye, çünkü Türkiye'de merkez medyadaki gazeteler bu meseleyi olmadan görmemeyi tercih ettikleri için pek yer vermemişler bugün gazetelerinde, ama Almanya'da, İngiltere'de, dünyanın birçok yerinde gazeteler gazetecilerle, Cumhuriyet Gazetesi'nin çalışanlarıyla dayanışma içinde bu davanın nasıl absürt delillerle ve iddianamelerle açıldığına ilişkin yorumları o gazetelerde çarşaf çarşaf görmek mümkün. Kadri Gürsel'den bahsetmiştik. Kadri Gürsel'in bir bitirişi var. Ben size onu aktarmak istiyorum. Önemli. Hilmi de söyledi. Siyasetten uzak, provokasyondan uzak ama son derece net, delilleri çürüten bir savunma yaptı diyerek en sonunda da şunu söylüyor. Diyor ki hakkımdaki terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçlamasını destekleyen tek bir gerçek kanıt bulamazsınız. Çünkü böyle bir kanıt oluşturan ne bir davranışım, ne bir sözüm, ne bir yazım vardır. Tam tersine bahse konu örgüte karşı bütün kariyerim boyunca hep azami şüpheyle yaklaştım ve kesin bir biçimde eleştirel oldum. FETÖ'nün adı henüz cemaatken ve bu cemaatle AKP iktidarı birlikte çalışırken benim bu yapıya karşı bakışım kategorik olarak, kategorik biçimde negatif olmuştur ve bu bakışımı hiç değiştirmemişimdir. Mevcut iktidarın geçmişte bu grupla sürdürdüğü fiili koalisyon ortaklığını teşhir ettim ve bu meşhum işbirliğinin ülkeye vereceği zararı öngördüm. O zamanki adıyla cemaatin iktidardan aldığı güç ve destek sayesinde kurduğu komploların sonucunda AKP'nin de bu ittifakın kurbanı olabileceğini çeşitli vesilelerle ifade ettim. Çok sayıda yazım, konuşmam ve TV programımda söylediklerim bunun kanıtıdır diyor. Ve bütün öngörülerim gerçekleşti, her şey arşivlendi. Son derece net, az önce konuştuğumuz gibi Kadri Gürsel kendi duruşunu ve aslında bu iddianamenin neye hizmet ettiğini ya da bu davalarla birlikte tam ne yapılmak istendiğini ortaya koyuyor. Erdem Gül var, Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi, artık ikinci adresi olarak Çağlayan Adliyesi'ni kullanıyor. Onu yine Çağlayan Adliyesi'nde bulduk. Erdem, hoş geldin yayına.
Hoş bulduk. Gazeteciler için sıradan bir gün gene bu Çağlayan Adliyesi.
Çağlayan Adliyesi'nde sıradan bir gün. Gerçekten orada mesai arttıkça Türkiye'deki demokrasiye ilişkin kaygıların arttığını da anlayabiliriz.
Tabii ki, çünkü sen Kadri Gürsel'den alıntıladın. Gerçekten bu fotoğraf, bugünkü buradaki fotoğraf, sabah ilk olarak Kadri Gürsel'in iddianameye ilk cevaplarını dinlediğimizde ortaya çıkan fotoğraf hakikaten gazetecilik açısından hüzün duymamızı gerektiren bir tabloyu gözümüzün önüne getirdi.
Şimdi tabii bununla ilgili hüzün duyuyoruz ama bir ilgi de var. Yani bir farkındalık da yaratılmış durumda diye görüyorum. Sen bir izlenimini anlatır mısın bana?
Çünkü tabii şöyle hüznü şundan söylüyorum. Yani yargıya ait.
Evet.
Türk adalet sisteminin içinde bulunduğu duruma ilişkin söylüyorum. Yargı bizim üç kuvvetimizden birisi, yasama, yürütme, yargı. Evet. Dördüncüsü de medya gelir, basın gelir. Dolayısıyla üçüncü ve dördüncü kuvvetler karşı karşıya bu duruşmada. Üçüncü kuvvet, bugünkü duruşmada da görüldü ki üçüncü kuvvet dördüncü kuvveti yargılıyor. Bir süredir Türkiye'de çok sayıda gazeteci tutuklu ya da gazetecilik yapılamıyor, haber aktarılamıyor. Bu alanda korku var. Gazeteler bağımsız ve özgür bir biçimde yayın yapılamıyor dediğimizde iktidar sözcüleri ağız birliği etmişçesine Türkiye'de cezaevlerinde gazeteciler olmadığını söylüyorlar.
Yani gazetecilik yaptığı için cezaevinde kimse, evet, yok cümlesi, evet, klasik yok, klişe halinde, evet, insanın tüylerini, evet, diken diken eden bir cümle.
Evet.
Yani
bana. Evet, bugün buradaki görüntü bunun tam tersini kanıtlayan bir fotoğraf oldu. 9 ay sonra o 11 gazeteci, 12 gazeteci, hepsi Cumhuriyet Gazetesi mensubu bunlar, yazar, yönetici, avukat, muhasebeci gibi, ilk kez mahkeme karşısına çıktılar ve savunmalarında mecburen iddianamede doğrudan gazetecilik, yayın faaliyeti, yayın çizgisi, haberler, manşetler, tweetler suçlama konusu yapıldığı için bir gazetenin mutfağı nasıl çalışır, yayın çizgisi nedir, gündem toplantısı nedir, haber nasıl gelir, bütün bunlar konuşuldu savunmalarda ve sorularda. Dolayısıyla belki de son yıllarda gazeteciliğin, doğrudan gazetecilik faaliyetinin, gazetecilik mesleğinin yargılanıp kriminalize edildiği örnek bir dava burası.
Basın danışmanıyla yayın danışmanı arasındaki farkı da herhalde gazeteciler orada heyete anlatmak durumunda kalmışlar. O açıdan da işleyiş.
Hem de Kadri Gürsel. Kadri Gürsel hani gazetecilikte iddialı da bir isim. Uluslararası tanınırlığı da yüksek. Evet. IPI'nin temsilcisi. Bu soru Kadri Gürsel gibi uluslararası alanda bilinen kariyer yapmış bir gazeteciye soruldu savcı tarafından. O da buna cevap vermek zorunda kaldı.
Yani iddianame hazırlıyorsun, basın danışmanıyla yayın danışmanı arasındaki farkı bilmeden hazırlıyorsun. Bir kere sadece bu soru bile olayın ne kadar iptidai bir şekilde hazırlandığının göstergesi değil mi ya?
Tabii eski Ergenekon ve Balyoz dönemindeki bir takım davalar için en çok kullandığımız şimdiki kavram kumpas, biliyorsun.
Evet.
Bu davada da şöyle bir takım detaylar da vardı, onu da söylemem gerekir, belki sen aktardın. Örneğin şöyle bir tartışma konusu var. Kadri Gürsel'in yönetim kurulu üyesi olduğu, evet, iddiası var Cumhuriyet'te. Kadri Gürsel diyor ki ben hiçbir yerde, Cumhuriyet'in hiçbir noktasında yönetim kurulu üyesi değilim diyor. Hatta diyor iddianamede beni çeşitli kereler vakıf üyesi ya da vakıf başkanı olarak da saymışlar diyor. Bütün bunlar da gerçek değil diyor. Yani böyle bir gerçeklik yok diyor. Dolayısıyla elimizde mahkemeler, hukuk tüzel kişiliklerine ait şirket kararları, yönetim kurulu üyelikleri, vakıf üyelikleri açık, gerçek, bariz bir biçimde varken iddianamede bu tür, hem de gazeteciler yargılanırken bu tür yanlışlıklarla, gerçek dışılıklarla suçlama yöneltilmesi de belki yargı açısından işte biraz önce söylediğim hazin durumu gösteriyor.
Adam diyor ki 34 gündür yayın danışmanlığı yapıyorum. Ondan önce gazeteyle alakam yoktu. Ben bu gazetenin yayın politikasını nasıl değiştirebilirim? Yani bu, evet, da iddia da anlatsın ama diyor. Eğer varsa böyle bir şey, bunu ben nasıl yapabilirim? Bir
tabii taraftan, ki ondan önce çünkü gazeteye gelmiyor. Gazeteye yazısını evden gönderiyor.
Dışarıdan gönderen bir adam. Bir taraftan, evet, da FETÖ, PKK, DHKPC, yani gazete 3 farklı terör örgütüne destekle suçlanıyor. Ya burası da akıl alması güç bir şey. Yani
dünyada herhalde eşi benzeri görülmemiş bir gazete bu. Yani yöneltilen suçlamalar bakımından söylüyorum. Rekorlar kitabına girebilir bu kadar silahlı illegal örgütlerin destekçiliğini bir anda yapan bir gazete olarak, herhalde bu da bizim basın ve adalet tarihimize geçecektir.
İzlemeye devam edeceğiz. Erdem, teşekkür ederiz katıldığın için.
Görüşmek üzere. Kolay gelsin.
Erdem Gül, Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi. O da yargılanıyor. Can Dündar'la beraber yargılanmış, hapis yatmış, sonra cezaevinden çıkmıştı. Can Dündar yurt dışında şu anda. O da bu davanın sanıklarından birisi. Erdem Gül değil. Enis Berberoğlu da bu Furya'ya katılmıştı diyelim. Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandığı davada istihbaratı Enis Berberoğlu, CHP'li milletvekili, verdi diye bir iddia ortaya atılmış. O iddia üzerine Berberoğlu yargılanıp 24 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı. O da cezaevinden bir mesaj göndermiş. Şöyle diyor: haber almak insan hakkıdır, bunun önüne geçinemez. CHP'li bir milletvekili gitmiş Enis Berberoğlu'nun ziyarete. O da şöyle bir mesaj göndermiş: İnsanlar parke döşettiği için para ödemesi yaptığı parke döşemecisinin oğlunun FETÖ bağlantısı olduğu düşünülen bir firmaya malzeme sattığı için FETÖ'cü olmakla suçlanıyor. Gerçekten bu bir örnek, yani bunun örneği var. İnsanlar parke döşettiği için para ödemesi yaptığı parke döşemecisinin oğlunun FETÖ bağlantısı olduğu düşünülen bir firmaya malzeme sattığı için FETÖ'cü olmakla suçlanıyor. İşte diyor Enis Berberoğlu, adeta aklımızla alay ediyorlar. İddianamesi FETÖ sanığı bir savcı tarafından hazırlanan bu Cumhuriyet'e kumpas davası Türkiye tarihine bir rezillik olarak geçiyor demiş. Ve haberin yargılanamayacağını, haber almanın bir insan hakkı olduğunu söylemiş bugünkü davayla ilgili olarak. Önümüzdeki birkaç gün daha savunmaların alınmasına devam edilecek. Biz de her gün Çağlayan Adliyesi'ndeki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Sonra toplu olarak mahkeme heyeti bir karar verecek. Cumhuriyet Gazetesi çalışanları, yazarları, çizerleri, muhabirleriyle ilgili olarak. Bir notu daha aktarayım. Uluslararası bazda gerçekten çok ciddi bir şekilde bu meselenin takip edildiğini görüyoruz. Uluslararası Yazarlar Birliği'nin bir açıklaması var. Türkiye şartlarını belli ki iyice idrak etmişler. Türkiye'de basın bayramını coşkuyla kutluyoruz başlığıyla bir açıklama yapmışlar. Birkaç cümle aktarayım oradan. Pen diyor ki, bugün 24 Temmuz, bugün neşe ve mutluluk içinde sansürün kaldırılışını coşkuyla kutluyoruz. Ta 24 Temmuz 1908 tarihinde kaldırılmıştı basınımızdan sansür. O gün bugün her yıl yeryüzünün en özgür ülkesinde 24 Temmuz'u gazeteciler ve basın bayramı olarak kutlamaktayız. Göz yaşartıcı bir durum diyor ve Türkiye'deki durumla dalga geçiyor. Evet, az önce de aktardım. İngiliz medyasında, Alman medyasında, gazetelerinde bu meselelerle ilgili haberler söz konusu ve ipe sapa gelmez suçlamalar ve benzeri başlıklarla verilmiş bugünkü davayla ilgili haberler uluslararası medyada. Ama yerli medyada çok fazla üstüne düşüldüğünü göremedik. Bugün televizyonlarda biraz bağlantılar yapıldı. Durum nötr bir biçimde aktarıldı. Ama gazetenin mesela bugünkü nüshasında, merkez medyada pek fazla bu haberlere yer ayrılmadığını görmenin üzüntüsü de var tabii içimizde. Evet, bütün hafta boyunca Cumhuriyet'i konuşacağız diyelim ve şu meseleyi bir kapatalım, bir nefes alalım. Ondan sonra HDP'ye bakalım. HDP'nin eylemleri başlıyor. Tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi gibi CHP yürüyüş eylemi gerçekleştirmişti Adalet Pankartı'yla. HDP de adalet nöbetlerine başlıyor. Onunla ilgili detayları aktaracağım size.
Anlatılmayanı anlatıyoruz.
Denklem her gün değişiyor. Bugün sağlanan mutabakatın da ne kadar süreceğine ilişkin herkesin çok ciddi şüpheleri var.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Böyle bir kötülüğü yapabilmesi için insanların nasıl bir ruh halinde olmaları gerekir? Bunları anlamaya çalışıyorum ben bugün.
Türkiye'nin Yasaksız programı.
Barzani'nin buna olumlu bakması PKK'nın o bölgede güçlenmesini Barzani de istemiyor. Çünkü onu bir sonuçta kendine dönük de bir test olarak görüyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
Deniz Topaş diyor ki, değil 200 küsür gün insanın haksız yere bir saat bile özgürlüğünden alıkonulması zulümdür, tazmin de edilemez diyor ve iktidarın bu dönemde bu işlerin altına imza attığına dikkat çekiyor. Gerçekten özgürlüğünden alıkoymak bir insanı, elinde yeterli delil olmadan alıkoymak. Tahliye edilse ne olacak? Zaten bir senedir cezaevinde bu insanlar, çoluğundan çocuğundan ayrı bir şekilde. Bütün bunlar çok önemli durumlar ve üzerinde çok fazla konuşulması gereken meseleler. HDP demiştik. HDP'de de bir eylem başlangıcı var. Bugün Baydemir, HDP sözcüsü Baydemir, mecliste basın toplantısı düzenledi ve HDP'nin cezaevinde tutulan eş başkanı Selahattin Demirtaş hakkında hazırlanan son fezlekelere ilişkin bilgi verdi. Bir de eylem düzenleyecekler. Kasım ayında cezaevine konulmuştu HDP'nin eş başkanları. O sürece kadar devam edecek haftalık olan grup toplantılarını farklı illerde gerçekleştirecekler. İşte o meseleyle ilgili de değerlendirme yaptı. Şöyle diyor Baydemir, meclis iktidarının noterliği haline dönüştürülüyor. OHAL, KHK'lar, içeride ve dışarıda düşmanlık siyasetiyle ülke cendereye sokuluyor. Savunma hakkının kutsallığı hiçe sayılarak savunmanın kendisi yargılama konusu oluyor. Yapılması gereken bütün bu uygulamalara karşı vicdan ve adalet direnişini ortaya koymaktır. Çünkü bu bir faşizmdir diyor Baydemir. 24 saat 7 gün demokrasi için nöbet tutacağız diyor. İlk toplantının Diyarbakır'da olacağı bilgisini veriyor. Şiddetsiz, taçsız, sopasız, tamamen bir vicdan ve adalet direnişi ortaya koyacağız diyor. Bizlere ve topluma yöneltilen şiddete karşı bir vicdan ve adalet direnişi olacak bu diyor. 7 gün 24 saat açık alanda barış demokrasi için nöbet tutacaklarını açıklıyor. Ve devamında kendilerine yönelik bir müdahale olursa ne yapacaksınız diye durmayacağız, buna itiraz edeceğiz ama şiddet kullanmayacağız diyor. Bu nöbetlerden vazgeçmeyeceklerinin de kararlı olduklarını bu konuda dile getiriyor. Herkes vicdani bir direniş ortaya koysun diyor. Topluma da böyle bir çağrısı var. İtirazım var diyen herkesi de bu direnişe davet ediyoruz diyor. Ve onu söylerken benim bu gidişata itirazım var, ülkenin geleceğine dair kaygım var diyen bütün siyasi partileri, STK'ları davet ediyoruz. Gelin vicdanlarda buluşalım. Tereddütlü duruşlarla, dengeci yaklaşımlarla faşizmi durdurma şansı yoktur. Haksızlık kimden gelirse gelsin ona karşı duralım. Kim haksızlığa maruz kaldıysa onun yanında duralım. KYK ile ekmeğini elinden alınanlar, ekmeği elinden alınanlar, akademisyenler, evlatlarını yitiren anneler, sizleri bekliyoruz. Kim savaşa hayır diyorsa, kim tecrit insanlık suçudur diyorsa bekliyoruz. Kim itirazın var diyorsa bekliyoruz diyor. Adalet itirazıyla başlatmıştı Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'dan İstanbul yürüyüşünü Kemal Kılıçdaroğlu. O Adalet pankartıyla yürüdü. O da itirazı olan herkesi o yürüyüşe davet etmişti. Şimdi benzer bir durum var. Adalet nöbeti adını koymuş durumda HDP. Bakalım onların bu eylemlerine nasıl bir katılım olacak? Dediğimiz gibi Diyarbakır'dan başlatacaklar. Sonra Ankara, İzmir gibi kentlerin de bu nöbette yer alacağına ilişkin bilgiyi Osman Baydemir paylaştı ve itirazım var diyen herkes bizim bu nöbetlerimize katılabilir, dahil olabilir diyor. Tam listeyi de verelim. Diyarbakır'da başlıyor demiştik. Diyarbakır'dan sonra İstanbul, sonra Van ve sonra İzmir'de gerçekleşecekmiş bunlar ve miting olarak gerçekleştirilecekmiş. Değerlendirmeyi de dediğimiz gibi Osman Baydemir yaptı. Tabii olağanüstü hal çerçevesinde bu meseleye nasıl yaklaşacak hükümet? Çünkü adalet yürüyüşü için bile son derece sert eleştirisi vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya da hükümet sözcülerinin. Onlar o adalet yürüyüşüyle ilgili olarak biz müsaade etmesek yürüyemezler demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sonra yolların güzelliğinden bahsedilmişti. Emniyetin aldığı tedbirden bahsedilmişti ve bu hükümetin katkısıyla ancak bu yürüyüş gerçekleşti denilmişti. Ve son derece sert eleştirilerle birlikte. Bakalım HDP'ye yönelik tavır nasıl olacak? Buna ilişkin bir bilgi var mı? Ve bu adalet nöbetiyle ilgili daha geniş bilgi alalım istiyoruz. Meral Danış Beştaş, HDP Adana Milletvekili telefon attığımızda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Anladığımız kadarıyla 4 ilde planlanıyor ve grup toplantılarıyla birlikte miting. Bunlar için bir temasta bulunuldu mu illerin valileriyle bir izin alma gibi?
Şimdi şöyle, kamuoyuna da açıkladığımız üzere demokrasi nöbetleri tutulacak aslında. Demokratik siyasete yönelik bu baskılara karşın. Başta milletvekilleri olarak her ilde 10 milletvekili olacak. Yarın Diyarbakır'dan başlıyor. 12.30'da grup toplantımıza start verilecek. Sonra İstanbul, Van ve İzmir'le devam edecek. Yani bu kamuoyuna açık ilan ettiğimiz bir etkinlik zaten. Siyasi partilerin anayasaya göre normalde bir hani izin alma zorunluluğu yok. Yani. Ancak o hal olduğu için tabii ki ilgili valiliklerle iletişim halindeyiz. Diyarbakır valisiyle de, diğer illerle de. Yani sonuçta biz yasa dışı bir faaliyet planlamıyoruz, takdir edersiniz ki.
Evet.
Biz bir siyasi parti olarak gerçekten mevcut OHAL ortamında partimize yönelik baskılar, eş genel başkanlarımızın cezaevinde oluşu, yöneticilerimize yönelik baskılar ve bir bütün olarak Türkiye'de demokrasinin artık tümüyle lağvedildiği, hani askıya alındığı bir ortamda buna karşı bu gidişi durdurma kararlılığındayız. Nöbetlerimizin anlamı bu esas itibariyle.
İtiraz ediyorum herhalde bunun sloganı olacak. İtiraz edenleri bekliyoruz.
Durmuyoruz,
diyor.
Durduruyoruz. Dur diyoruz. Yani biz durduracağız o hali antidemokratik uygulamaları.
Peki
durmuyoruz, durduruyoruz.
Cumhuriyet Halk Partisi parti amblemi kullanmamıştı yaptığı bu etkinlikte. Sizde de böyle bir karar var mı, yoksa HDP çatısı altında yapılan bir etkinlik diye yani, bakmak lazım buna?
Bu açıkçası HDP'nin bir planlaması, yani Halkların Demokratik Partisi olarak. Bunu da tabii ki kamuoyundan gelen taleplere göre değerlendirebiliriz. Değerlendirmeye ve dikkate almaya açık bir durum. Çünkü burada biz toplumsal muhalefetin hepsine çağrı yapıyoruz. Sivil toplum örgütlerine, odalara, demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten yana olan herkese açıktır bu çalışmalarımız. Yani sonuçta HDP'li olmak zorunda değil herkes buraya katılmak için. Çünkü biz kamuya açık, halka açık bir çağrıda bulunuyoruz. Yani bu OHAL'i, bu sistemi karşısında durmayacağız, boyun eğmeyeceğiz, biz durduracağız halk olarak diyoruz.
Son soru, OHAL çerçevesinde izin verilmezse biz yapacağız mı diyorsunuz, yoksa bu yani programda biz, değişiklik olabilir mi?
Yani şöyle bir problem yok, bir problem çıkacağını düşünmüyoruz. Çünkü harika. Sonuçta bunlar nöbet etkinlikleri, bir demokratik tepki, hiçbir yasaya ve usule de aykırı değil. Ama böyle olması halinde, diyelim ki keyfi tümüyle bir engelleme olması halinde, milletvekilleri bu nöbeti tutacak.
7 gün 24 saat tutacak değil mi?
7 gün 24 saat, evet.
Birer hafta arayla farklı illerde bu etkinliği göreceğiz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz
ben
bilgiler için.
Ediyorum.
HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş bu nöbet etkinliğiyle ilgili bilgileri verdi. Özellikle de etkinlik tanımlamasını kullandı, eylemden ziyade. Önce Diyarbakır'da, sonra İzmir'de, Van'da, İstanbul'da. Sonra Diyarbakır, İstanbul, Van ve İzmir diye planlanmış anladığımız kadarıyla. Milletvekilleri katılacaklar. Grup toplantısı yapılacak önce. Sonra da bir miting havası ve 7 gün 24 saat demokrasi nöbeti tutulacak. Valiliklerle temas halinde olduklarını da söylüyorlar. Umarız bir gerilim olmadan HDP de bu belirlediği etkinlikleri gerçekleştirir.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Şimdi biraz Almanya'dan bahsedelim, çünkü gerçekten o başlık da enteresan bir hal almaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonunda Körfez turuna çıktı. Önce Suudi Arabistan'a, Katar'a ve şimdi de Kuveyt'e ve sonra da Katar'a gitti. Şu anda da Katar'da o krizin çözülmesi için destek talep etti. Diyalogla çözülmesi için aslında bir arabuluculuk girişimi gibi de değerlendirilebilir. Son durak Katar'dı. Katar'dan da Türkiye'ye dönecek bu akşam saatlerinde. Bir not verelim. Suudi Arabistan'daki karşılamaya, havaalanına kralın gelmemesi özel bir not olarak düşüldü haberler verilirken. Son dönemde Suudi Arabistan'la Türkiye'nin arasının gergin olduğunu da aktaralım. Ama daha ziyade o Körfez'deki krizin içinde buldu Türkiye kendisini, hem oradaki askeri üsle. Ama son dönemde en çok konuştuğumuz mesele daha Almanya üzerine. Almanya vatandaşı Deniz Yücel'in tutuklanması, cezaevine konulması, Cumhurbaşkanı'nın onunla ilgili değerlendirme yaparken PKK'lı, provokatör, ajan diye nitelendirmesi durumu. Ardından Büyükada'da insan hakları aktivistlerine yönelik operasyon. O operasyonda bir Alman vatandaşının da önce gözaltına alınıp sonra tutuklanması. Almanya'da da Dışişleri Bakanı'nın tatilini yarıda kesip ülkesine dönmesi ve Türkiye'ye bir müeyyide listesi diyebiliriz belki gayri resmi olarak açıklaması. Hem vatandaşlara Türkiye'ye karşı bir seyahat uyarısı yapabilme ihtimali, Türkiye'de yatırım yapacak olan şirketleri uyarması, Türkiye'de bir alarm durumunda beraberinde getirdi. Her zaman alıştığımız biçimde bir tepki görmedik hükümetten. Daha böyle sorunu çözebilecek nitelikte bir çağrıya aslında şahitlik ettik. Başbakan Binali Yıldırım özellikle biz konuşarak hepsini çözebiliriz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha üst perdeden tepkileri olmuştu Almanya'ya. O üst perdeden yapmadı tepkisini. Ama biz parmak sallayarak korkulacak ülke değiliz dediği. İşin özünde ise Alman şirketlerine yönelik bir soruşturma ihtimali vardı. Hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan Türkiye'de iş yapan Alman şirketlerinin herhangi bir şekilde soruşturulmadığını aktardı. Ama Almanya bu konuda ısrarlıydı. Bugün İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamaya baktığımızda Almanya'da Türkiye Alman firmalarıyla ilgili bir soruşturma talebinde bulundu. Bilgi istedi ama o bilgiyi geri çekti dedi. Bugün ajanslara düşen Süleyman Soylu'nun ofisinden yapılan açıklamada da bu bilgi teyit edildi. Ve bu bilgi teyit edildikten sonra meselenin nereden kaynaklandığını, ne olduğunu tam olarak anlamak için bir Ankara'yla, Erdal Sağlam'la, Hürriyet Gazetesi köşe yazarıyla konuşalım istedik. Bir de tabii Almanya'nın Türkiye açısından önemini de değerlendirmek açısından. Erdal Sağlam, hoş geldin.
İyi yayınlar, sağ ol.
Teşekkürler. Şimdi Türkiye belli ki bazı firmalarla ilgili, ki 647 diye firma sayısını da veriyor Almanya. Bu FETÖ ile iltisaklı gerekçesiyle Almanya'dan bilgi talep etmiş. Her ne kadar evet. Cumhurbaşkanı etmedik dese de, bir soruşturma yok dese de, pardon.
Belli ki İçişleri Bakanlığı Interpol kanalıyla böyle bir soruşturma talep etmiş. Şirket isimleri de vererek bunları söylemiş. Ve Almanya'nın kastettiği buymuş. Daha sonra işte bu tartışmalar olup, işte ben MİT müsteşarıma sordum, Dışişleri Bakanıma sordum, böyle bir şey yok dedi. Ama belli ki haberdar değildi. Haberdar olunca da içeriye yok böyle bir şey dedi ama daha sonra geri çektiler. Yani tablo öyle gözüküyor şimdilik.
İçişleri Bakanı ile Alman İçişleri Bakanı konuşuyor. İçişleri Bakanı'ndan bir açıklama var. İletişim hatası tespit edildi diyor. Böyle bir iletişim hatası tespit nasıl olur? Ve bunun için de geri çekildi diyor. Almanlarsa bu talebi geri çektiler diye net bir şekilde açıklıyor. Ben bunu biraz güncelleme, zama güncelleme demek gibi bir şey algıladım.
Öyle cumartesi günü çekiyor. Bu tartışmalar daha önce
başlıyor.
Oldu biliyorsun. Cumartesi günü İçişleri Bakanı yani gönderdiğimiz listeyi geri çekiyoruz, yok sayın diyor. Belli ki bir koordinasyonsuzluk var yani.
Bir tedirginlik açıkçası var mı peki firmalarda Erdal abi?
Var, var. Firmalarda tedirginlik var. Firmalarda tedirginlik var çünkü böyle bir soruşturmanın ismi bile kötü. Türkiye'de çalışan ya da ana şirketi Almanya'da olanların böyle bir şey yapması tabii ki tedirginlik yaratıyor.
Peki bu gelecek dönemde bir girişi engeller mi Türkiye'ye?
Yani bu karşılıklı güven ilişkisinin yeniden kurulmasına bağlı. Şu anda o güven ilişkisi kopmuş durumda açıkçası Yavuz. Gördüğüm kadarıyla iki taraf arasında da birbirlerinin yaptıklarına eskiden tolere edilebilecek hatalar bile şimdi bir koz olarak kullanılmaya başlanmış durumda. O yüzden de ilişkiler düzelene kadar, gerçekten samimi bir baza oturana kadar, yeniden eski haline oturana kadar belli ki bu çekişmeler devam edecek.
Peki bu çekişme Türkiye'de ekonomiyi çok sarsar mı? Sen çünkü bugünkü yazında bu iş o kadar kolay değil diyorsun. Almanya ilişkiler başka diyorsun.
Çünkü Almanya başka bir ülke. Yani bir Belçika değil, bir Lüksemburg ya da Hollanda da değil. Çünkü Almanya çok etkili bir ülke, ekonomik olarak çok güçlü bir ülke. Artı Avrupa Birliği'nde son dönemde o kadar ağırlığını ekonomik olarak koydu ki her istediğini Avrupa Birliği nezdinde de yaptırabilen bir ülke. Doğal olarak siz ekonomik olarak güçlü olursanız siyasi olarak da güçlü oluyorsunuz. Şu anda Almanya, belki Çin, Rusya, Almanya, Amerika yani. Belki Amerika ikinci sırada, Almanya öyle bir durumda.
Hasbelkader de olsa zenginler yani.
Evet, hasbelkader de yani o başka bir talihsiz şey tabii. Yani Almanların nasıl disiplinli çalıştığını bütün dünya bilir. Yani nasıl planlı programlı çalıştığını bilir.
Yani bu gerilim aslında iki ülkenin de işine yaramayacak diyorsun. Yazında da dikkat çekmişsin.
Kesinlikle
ama tabii
yaramaz.
Hacim olarak Almanya'nın ekonomisinin büyüklüğü nedeniyle Türkiye etkisinin daha fazla olma ihtimaline de dikkat çekmişsin yazında.
Tabii hem ekonomik etkisi hem siyasi etkisi Türkiye'nin gücüyle kıyaslanamaz. O yüzden de gerçekten bir şey yapılacaksa, karşılıklı bir şeyler birbirine ip germe oyunu oynanacaksa yani bir taraf çok güçlü.
Ama Ankara'nın geçmişte rastladığımız tepkileri gibi değil bu sefer tepkiler. Benim en azından gözlemim oydu. Bilmiyorum katılır mısın? Biraz vallahi daha itidalli gibi.
Biraz daha ortalığı yumuşatmaya çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavırları ara ara biraz dursa da devam ediyor. Ama belli ki o alt tarafta Binali Bey'in Başbakanın ve Dışişleri Bakanı'nın yine Gabriel'i araması 2 gün önce. İşte kamuoyunda tartışmayalım da yüz yüze tartışalım falan gibi şeyler. Alttan almaya çalıştığı belli.
Peki. Teşekkür ediyoruz Erdal abi. Katıldığın
kolay
için,
geldiğin
bilgiler için. Sağ olun. Erdal Sağlam'la konuştuk. Gazeteci, Ankara'da iyi haber alan ekonomi alanında gazetecilerden birisidir. Hürriyet Gazetesi'nin köşe yazıları aynı zamanda şu iletişim kazasıyla ilgili gelişmeleri kendisiyle konuştuk. Şimdi Almanya diyor ki Türkiye teröre destek veren şirketler listesini geri çekti bugün itibariyle. Ankara böyle bir listenin gittiğini artık kabul ediyor. Sorun başladığında hem Başbakan Binali Yıldırım hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yapmışlar ve Türkiye'deki soruşturmalara Alman şirketlerinin konu olmadığını söylemişlerdi. Bugün gelinen noktada Almanya Türkiye'nin 680 Alman şirketinin yer aldığı listeyi Alman yetkililere verdiğini duyurmuştu. Yani bir farklı açıklamalar vardı ve gazetelerde de bunların içinde Daimler Benz yani Mercedes firması da dahil birçok önemli firmanın olduğu da belirtilmişti. Şimdi Almanya bu listenin çekildiğini açıklıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun makamından yapılan açıklamadaysa Alman mevkidaşıyla bir görüşme gerçekleştirildiği belirtiliyor ve görüşmede FETÖ ile iltisakı nedeniyle 140 Türk şirketiyle ilgili Türkiye'de yürütülen soruşturma kapsamında bu şirketlerin ihracat yaptığı tüm ülkelerden Interpol üzerinden standart bilgi talebinde bulunulduğu belirtiliyor. Bu kapsamda Interpol üzerinden diğer ülkeler gibi Almanya'ya da iletilen talepte bir iletişim probleminin olduğunun tespit edildiği aktarılıyor. Bakan Soylu söz konusu iletişim probleminin hafta sonu aynı kaynaklar üzerinden açıklığa kavuştuğunu iletiyor. Yani son derece diplomatik olarak şunu diyor Süleyman Soylu. Oraya böyle bir liste gitmiş Interpol üzerinden ve bu liste çerçevesinde Almanya farklı bir anlamış bu olayı, farklı anlamış. Çözülmesi de şöyle oluyor, Türkiye geri çekiyor listeyi, böyle çözülüyor. Bu konudaki en önemli noktalardan birisi de tabii Almanya'nın bundan sonraki süreç taleplerini de bir hatırlatayım. Hem Deniz Yücel'in hem de insan hakları aktivistinin Büyükada'da gözaltına alınan insan hakları aktivistinin serbest bırakılması, buna yargının bağımsız olduğu açıklamasıyla yanıt vermişti. Türkiye'deki sözcüler onların serbest bırakılmasını istiyordu Almanya. Belli bir mühlet de verilmişti. O mühlet dolduktan sonra da bu açıklamalar yapılmıştı. Üzerine bir de şirketler gelince tabii gelin farklı bir noktaya doğru gitti. Şimdi ne yapacak göreceğiz ama bunu Avrupa ülkelerine dahil edeceği yeni bir programlama diyebiliriz. Çünkü bunun işaretlerini de vermişti. Haftaya Türkiye konulu bir toplantı yapacaklarını söylemişti Alman Dışişleri Bakanı Gabriel. O toplantının sonucu da Türkiye açısından önemli. Elbette Almanya ile Türkiye'nin ilişkileri gerilirse Türkiye ölmez, bitmez, ortadan yok olmaz. Ama bu işin bir takım sıkıntıları, zararları olabilir. Erdal Sağlam da yazısında ona dikkat çekiyor. Hacim farklı, siyasi güç farklı. Amerika'dan sonra dünyadaki en önemli güçlerden birisi Almanya. Onunla böyle bir gerilim de İki ülkeye de fayda sağlamaz ama daha çok Türkiye'ye zarar verir tespiti yapılıyor.
Benim hapisteyken kalbim özgürdü, bedenim tutukluydu.
Kameraları gördükleri anda koluma girdiler. Cumhuriyet operasyonu Türkiye'de özgürlük ve hukuka çok ölümcül bir darbeydi.
Bu şartlarda parlamentoda siyaset yapmanın bir anlamı ve imkanı kalmamıştı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleri genetik anlamda solcudur. Demokrasi yanlısıdır.
Buna emin olun ki ben o kitabı okudum ama kitabı okuyalı 40 sene olmuştur.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
Şimdi biraz Ankara'ya gidelim. Çünkü Ankara'da da tansiyonun yükselme ihtimali var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Çünkü iç tüzük değişiyor. İç tüzüğün değişmesi önemli bir şey. Hep söylemeye çalışıyorum. Meclisin anayasası o. Muhalefetin eli kolu aslında. Kendisini ifade edebileceği kuralların bütünü. İç tüzük. Bu nedenle ne zaman bir iç tüzük değişikliği teklifi gelse iktidarla muhalefet son derece sert birbiriyle kapışır. Bu hep böyle olmuştur. Şimdi komisyondan geçti. Genel kurulda değerlendirecek. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti üzerinde anlaştılar. Üzerinde anlaşılan bu metne benzer bir değişiklik 2001 yılında yapılmak istendiğinde, o dönemde AK Parti yeni kurulmuş ve Refah Partisi'nden yanılmıyorsam Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılımlar olmuştu ve o dönemde grup başkan vekili Bülent Arınç'tı ve iç tüzük değişikliğine şu cümlelerle karşı çıkıyordu. Şunu bir okuyayım size, önemli çünkü. Şöyle diyordu Bülent Arınç: demokrasilerde iktidarlar mutlaka vardır ama önemli olan muhalefettir. O rejim demokratik yapan da muhalefetin olmasıdır. Muhalefetin haklarının açıkça gösterilmesi ve o hakların korunmasıdır. Yoksa totaliter rejimlerde bir iktidar sorunu yok zaten. Ama muhalefet nerededir? Hangi imkanlara sahiptir? Bunlara bakmamız gerekiyor. Engelleme denilen hak muhalefetin doğal hakkıdır. Bu hakkı hiçe saymak dünyada, demokratik ülkelerde görülmüş bir keyfiyet değildir. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde Freebuster denilen bir uygulamayla saatler boyunca konuşmak bile mümkündür ama hiçbir temsilciler meclisi üyesi veya senatörün aklından bu hakkın çok fazla zaman harcadığı, bunun milletvekillerine bir lüks olduğu düşüncesi geçmemiştir. Dikensiz gül bahçesi istemek, suskun meclis istemek yanlıştır demiş Bülent Arınç. İşte komisyondaki görüşmeler sırasında CHP'nin milletvekilleri de bunu muhalefet şerlerinin içine koymuşlar. Bugün de genel kurula gelmişti Yurdagül Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Onunla bir bakalım ne oluyor mecliste diye. Hoş geldin Yurdagül.
Merhaba, iyi yayınlar.
Vallahi önemli sorunlardan biri çözülmüş herhalde mecliste. Muhalefet kulisindeki Atatürk portresi. Bunun üzerinden evet, hem Cumhuriyet Halk Partililer çok sert tepki gösteriyorlardı. Hem meclis başkanının böyle bir garip yanıtları vardı. Ben istemiyorum, tamam asılmayacak oraya, bitti falan gibi. Bir çözüm, bir Atatürk portresi konularak çözülmüş anladığım kadarıyla, bulunmuş.
Evet evet, sen de anlattın. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile meclis başkanlığı arasında bir tartışma konusuydu. Bu 15 Temmuz darbe girişiminden önce de tartışmaya neden olmuştu ama 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meclis yenilendi biliyorsunuz ve orada bir manşet şeyiyle Atatürk resmi posteri vardı. O farklı bir yere alındı. Kulisin farklı bir yerine alındı ve duvarlarda bir şey yoktu. Bu en son başkan divan toplantısında da gündeme geldi. Hatta meclis başkanı da çok fazla Atatürk resmi var, oraya gerek görmedim gibi bir yanıt verdi CHP'lilere.
Çok şeydi ama, ya böyle bir, yani bir üst perdeden kibirli bir yanıt gibi geldi bana.
Evet evet, ama bugün sabah geldiklerinde hem bilsem muhalefet partisindeki bütün milletvekilleri muhalefet kulisinde bir Atatürk resmi portresiyle karşılaştı. Bir evli çalışması bu. Daha farklı bir çalışma. Beğenen de oldu, beğenmeyen de oldu ama sadece Atatürk posteri yok muhalefet kulisinin duvarlarında. Farklı portreler de var. Biraz daha böyle işte bir cami, medrese gibi bir takım farklı fotoğraflar da var. İktidar kulisinde de benzer çalışmalar olmuş. Dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi memnun Atatürk posterinin yeniden kulise asılmasından. Ama işte o çalışmayı beğenen de oldu, beğenmeyen de oldu. Bunun üzerine bugün daha çok kuliste asılan fotoğraf üzerine
konuşuldu ama ben yani şimdi Ankara'yı biraz takip ettim geçmişte. İstanbul'dan uzaktan da takip ettim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni birçok başkan orada görev yaptı ama durup dururken kriz yaratan başkanların sıralamasını yap desen herhalde ilk İsmail Kahraman'ı sayabilirim. Başarılı bir dönem geçirdiğini düşünmüyorum şahsi olarak. Şimdi bu İsmail Kahraman'la muhalefet partileri arasında da bir gerilim söz konusu ve tüzük görüşülecek. Tüzük gibi önemli bir mesele de İsmail Kahraman meclis başkanlık kürsüsünde oturacağım demiş anladığım kadarıyla.
Evet, bugün tüzük görüşülecek. Aslında komisyonda, anayasa komisyonda geçen hafta görüşülerek kabul edildi. Komisyondaki görüşmeler yapıldı. 6 gün sürdü ve 63 saat boyunca konuşmalar yapıldı. Bu konuşma süresinin 63 saatin büyük bölümünü de karşı çıkan CHP ve HDP'liler söz aldı, yani konuştu büyük bölümünde. Cumartesi günü tüzük anayasa komisyonunda kabul edilen metinle ilgili muhalefet şerhlerini CHP ve HDP verdi. Bugün itibariyle de meclis genel kurulunda gündeme alınacak ama öncesinde saat 14'te açıldı meclis ve kürsüde meclis başkanı vardı. Meclis başkanı işçilik görüşmelerine yani kürsüde oturup yönetecek mi, yoksa hani komisyon sıralarında meclisi mi temsil edecek, onu henüz bilmiyoruz. Şu anda 10 dakikalık bir ara verildi ve arkasından başlayacak, bunu görüşeceğiz. Ama 14'te açıldığında kısa bir süre yönetti. Orada özellikle Filistin ve Mescid-i Aksa'daki uygulamalara yönelik bir konuşma yaptı ve buradaki uygulamaları kınadı. Biraz da 14'teki toplantı açık sebebi de bu açıklamayı yapması olarak da yorumlandı. Daha sonra AK Partili, ara verildikten sonra AK Partili Başkan Vekili Ahmet Aydın kürsüye geldi ve grup önerilerini Sayın Aydın yönetti. Hem CHP'nin hem MHP'nin gündeme ilişkin önerileri vardı ama en son AK Parti'nin iç tüzük teklifinin bugün gündeme alınıp görüşmelerine başlanmasına ilişkin grup önerisi vardı. O da biraz önce size yayına bağlanmadan önce oynanarak kabul edildi. Şimdi 18 madde, siz daha önce senin yayınlarında da anlattık. Kısacası iki temel unsur var. Bir tanesi muhalefetin hem denetim görevini yaparken hem de yasama görevini yaparken ki konuşma süreleri kısaltılıyor. Evet. Yani
diğeri daha hızlı çalışsın diyor. Evet, iktidar.
Diğeri de muhalefet milletvekillerinin ne para cezası getiren hükümler. Daha önce kınama, meclisten çıkartma gibi cezalar verilebiliyordu milletvekillerine. Ama bu kez para cezası verilecek. Cezalar ağır hali. Ama burada yeni cezalar da getiriliyor. İşte çok kamuoyuna da yansıdı. Konuşmasına dikkat edecek. İşte tarihe hakaret etmeyecek. Mesela işte Ermeni soykırımı ile ilgili bir kelime konuştu. Bu para cezasına neden olabilecek. Ya da yer isimleri biraz komisyonda sınırlandırıldı ama yine de hala aynı cezalar mümkün. İşte Kürdistan'da, Ahmet'te buna benzer kelimeler hala söylenecek. Bir de birbirlerine hakaret edemeyecekler, söylemeyecekler. Bunlar da cezalar.
Ya da parası çok olay yapacak bu işlerin tamamını.
Evet. Dolayısıyla CHP ve HDP bunu hem anayasaya aykırı görüyor hem de muhalefetin sesini kısılmasının demokrasiye aykırı olduğunu söylüyor. Hem CHP hem HDP 18 maddelik bu teklifin genel kurdaki görüşmelerinde sert muhalefet yapmaya hazırlanıyorlar.
Şu anayasa değişikliği sırasında gördüğümüz şey mi olur? Gerilimli atmosfer mi olur?
Ben evet, gerilimli atmosfer bekliyorum. İşçilik görüşmelerinde geçmişte hep benzerleri çok, oldu. Tabii. Ama şöyle de bir şey var. Hem CHP hem HDP bunun hani şiddet görüntülerinden uzak durması için hassasiyet göstereceklerini de söylüyorlar. Çünkü geçmişteki o anayasa görüşmelerindeki kavga görüntülerinin bütün meclisi yaraladığı görüşündeler. Dolayısıyla anayasa komisyonunda da kavgasız bir görüşme olmuştu. Evet, sert olmuştu, tartışmışlardı. Ama hani öyle bardakların atıldığı, masaların üzerinde yürüldüğü bir görüntü sergilenmemişti. Ama burada da CHP sürprizlerimiz olacak diye bize söylediler kulislerde. Hani bir takım aksiyonlar da diyelim dertlerini anlatmaya çalışacaklar ama neler yapacaklarını ya da tansiyonun nasıl fırlayacağını izleyerek göreceğiz. Çünkü hani CHP böyle dese de bir anda çıkabiliyor, sen de biliyorsun. İşte bir AK Partili birinin söz atması ya da öbürünün cevap vermesiyle tansiyon gerilebiliyor. Buradaki itirazlardan biri de iş tüzük 18 madde ve temel kanun yaptı AK Parti ve MHP.
Yani iki parça konuşulacak.
Evet, yani 18 maddeyi ikiye böldüler. İşte 9 maddesi birinci bölüm, ikinci bölüm. Bu da ne demek oluyor? Her madde üzerinde bütün gruplar söz hakkı olmayacak. Dolayısıyla birinci bölüm, ikinci bölüm üzerinde konuşacaklar. Maddelerde önerge üzerinde konuşacaklar. Yani iş tüzük değişirken de söz hakları bir şekilde kısıtlanmış oluyor milletvekillerine.
Yurda Gül, teşekkür ediyoruz, sağ olasın. Bakacağız, takip edeceğiz. Önemli işsizlik. İşsizlik görüşmeleri mecliste hep olaylı olmuştu. Şimdi temel yasa olarak göstermek de tabii hükümetin, iktidarın bu meseleyi biraz daha hızlı, çabuk ve çok fazla üzerinde tartışılmadan meclisten geçirmek için bir formülü. Her madde, bir sürü, işte 18 madde var. 18 maddenin her maddesiyle ilgili bir değerlendirme yapmak mümkünken ikiye bölüyorsunuz. 9 madde için bir sistem uygulanıyor. Diğer 9 madde içinde başka bir sistem uygulanıyor. Ama CHP'de bir takım sürprizlerimiz var diyormuş. Bakalım o sürprizler ne? Büyük kavgaların çıkması beklenmiyor genel kurulda, Yurda Gün'ün anlattığına göre. Ama gerilimli bir hava olması kaçınılmaz. Az önce Bülent Arınç'ın aktardıklarını söylemiştim. Onu muhalefetteyken söylemişti. Muhalefetteyken asıl olan muhalefettir, iktidar her yerde vardır demişti. Ama bugün hem iktidar hem de Milliyetçi Hareket Partisi meclisin hızlı çalışması için muhalefetin biraz daha az konuşması gerektiğine inanıyor.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
Şimdi Tunceli'ye gidelim. Tunceli'nin aslında bütün Türkiye'ye Ovacık'ı tanıtan belediye başkanının bir isyanı var. Çünkü belediye başkanı Tunceli'de 1. Uluslararası Ovacık Sanat Günleri ve 17. Munzur Kültür Doğa Festivali düzenlemek istedi. Bununla ilgili bir takım halkla ilişkiler faaliyetleri de yapıldı. Belediye başkanı sosyal medya üzerinden duyurular yaptı, yarışmalar yaptı. Bu yarışmayı kazananlara organik fasulye vereceğim dedi mesela. Enteresan bir takım etkinlikler tabii bunlar, Tunceli'nin ve Ovacık'ın isminin duyulması için. Ama tam da bu festival yaklaşırken kaymakamlıktan bir yazı aldı. Aldığı yazı o festivalin bir bölümünün yasaklandığı biçimindeydi. Bunun için de kızgın Tunceli'li Komünist Belediye Başkanı Maçoğlu. Şöyle bir yazı, alınan yazı: gerekli güvenlik tedbirleri kolluk kuvvetlerince alınarak tarafımızca belirtilenecek bir günde açık alanda konser düzenlenmesine izin verin. Yani bir konser düzenlenmesine izin veriyoruz diyor kaymakamlık. Atölye çalışmalarında belediye kültür evi ve belediye düğün salonunda kapalı alanda yapılacaklar için de okey diyor. Onlarla da ilgili bir sorun yok diyor. Ama açık alanda yapacağın işler var ya diyor, açık alanda yapacağın işleri yapamazsın arkadaş diyor. Hem güvenlik sorunu var diyor. Bir saniye, orada bir enteresanlık da vardı. Terör tehdidi, olası terör tehdidi, kamu düzeni ve toplantıya katılacakların can ve mal emniyeti açısından uygun olmadığı değerlendirildiğinden o toplantıların iptal edilmesi gerekli diyor kaymakamlık verdiği, yazdığı yazıda. Tabii karara Ovacık Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu tepki gösteriyor. Onun da açıklaması şöyle, onu da aktaralım. ...60.000 lira harcama yaptık diyor ve hepsi boşa gitti. Yani zamanında niye söylemediniz diye kaymakamlığa kızgın. İnsanları güldürüp eğlendirip bilim ve sanat insanlarıyla buluşturacaktık. O hal gerekçe gösterilerek bu engellendi. Festival ve sanat günleri etkinliklerimiz için Haziran ayı başında başvurumuzu yaparak... Haziran nerede? Temmuz'un sonu nerede? Program çalışmasını başlattık. İl ve ilçemiz büyük bir ekonomik krizle boğuşuyor diyor Maçoğlu. Etkinlik programlarına birçok bilim insanı, sanatçı, düşünce adamı, aydın ve yazar katılacaktı. Amacımız insanlarımızın son yıllarda yaşadığı olumsuzluklardan az da olsa kurtulması, insanlarımızın yüzlerinin gülmesini sağlamak ve esnafımızın biraz da gelir elde etmesini sağlamaktı. İnsanlarımızı sanatçılarla, aydınlarla, bilim insanlarıyla ve yazarlarla buluşturup güzel bir ortam yaratmak istiyorduk. Çağırdığımız insanların hepsi kamuoyunca bilinen, tanınan insanlardı. Sadece belirlenen 2-3 etkinliğe izin verilmiş ve diğerleri iptal edilmiştir. Bu halkın eğlenmesine, sanatçı ve aydınlarla buluşmasına izin verilmemiştir. Gerekçe OHAL olarak gösterilmiştir. Halkımızın bu sıkıntılı ortamda eğlenmesine bile izin yok diyerek olaya isyan etmiş. 60 gün önce, 50 gün önce, 60 gün önce böyle bir başvuruyu yapıyor belediye başkanı. Bir festival düzenleyecek. Kaymakamlık belli ki son anda bu festivalin belli bölümlerinin yapılmasını istemiyor. 60 bin lira da para harcadık diyor ki Ovacık Belediyesi cürmüne küçücük bir belediye. O 60 bin liranın da önemli olduğunu söyleyebiliriz. Keşke önceden bunun hesabı yapılabilseydi ama o halde insanların... En azından Ovacık gibi Türkiye'den uzak bir noktada, insanların fark etmediği bir noktada yaşayan insanların birazcık eğlenceye, sanata vakit ayırabilmeleri için fırsat yaratılmışken o hal buna gerekçe gösterilerek o fırsat heba edilmeseydi keşke. Şimdi birkaç Türkiye fotoğrafına ilişkin, Türkiye'deki birkaç fotoğrafı sizlerle paylaşacağım program biterken. O fotoğraflardan birisi Ordu'da, belki görmüşsünüzdür. Ordu Belediye Başkanı ile Ordu Emniyet Müdürü birbirine giriyor. Birbirlerini yumrukluyorlar. Zabıtalarla polisler birbirine giriyor. Öyle bir Türkiye düşünün ki biri belediye başkanı, birisi emniyet müdürü. Ve burada başbakan yardımcısı, pardon eski başbakan yardımcısı, şimdi kültür bakanı Numan Kurtulmuş da var. Orada Ordu milletvekili. Hem de onun önünde oluyor. Ayıramıyorlar. Numan Kurtulmuş oradan çıkartıyorlar, kaçırıyorlar. Büyük bir şey varmış aralarında, kavga varmış. Kavganın, bu kavganın neden olduğu da sonra ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu 16 Nisan öncesinde bölgede miting yaparken Ordu Belediyesi'nde böcek aranmasını istemiş. Bunun da Emniyet Müdürü'nün ihbarıyla gerçekleştiğine ilişkin belediye başkanının bir kızgınlığı var. Yani orada bir takım sesler kaydediliyor falan gibi sanıyoruz. Bir ihbarda bulunmuş Cumhurbaşkanı, Emniyet Müdürü. Emniyet Müdürü'nün ihbarı üzerine Cumhurbaşkanı arayın orayı demiş. Ankara'dan ekip gelmiş. Ankara'dan ekip gelinceye kadar da 4-5 saat belediyenin bütün kapıları herkese kapatılmış. Belediye başkanı buna isyan etmiş. Bunun intikamının da bu festivalde, işte Numan Kurtulmuş'un da katıldığı festivalde almak istemiş. Protokole sokmamış emniyet müdürünü. Onun yanındaki korumalarda vay sen böyle mi yapıyorsun diye zabıtalara herhalde dövüşmeye başlamışlar. Sonra da belediye başkanıyla emniyet müdürü birbirlerini yumruklamışlar. Böyle bir rezalete bu nedenle imza atılmış ama böcek var, dinleme yapılıyor. Bu işin temelinde ne var bunları bilmiyoruz. Orada da böcek bulunmamış ayrıca. Şimdi Marmara Üniversitesi'nden bir haber var. Eğer dikkatini çekmeyen varsa onu da aktarayım. Marmara Üniversitesi kalp damar cerrahisi uzmanı Mert Mercan evrime dayalı bir makale yazıyor. Bu makaleyi gönderiyor okula ve sakıncalı, sıkıntı yaratır diyerek bu makalenin okul tarafından yayınlanması engelleniyor. Yani bir doktordan bahsediyoruz. Bir makale yazıyor ve bu makale, bilimsel bir makale, okul tarafından evrimin içinde çok geçmesi gerekçe gösterilerek yayınlanmıyor. Detaylarını aktarayım. Gerçekten çok üzüntü verici bir durum. Hafta sonunda en fazla etkileyen haberlerden birisiydi beni bu. Şöyle bir araştırma yapıyor bu isim Marmara Üniversitesi kalp damar cerrahisi uzmanı Mert Mercan. O araştırma damarın koldan çıkarılmasının ardından his ve hareket kaybı yaşanmaması için bir model öne sürüyor. Araştırmaya zemin olarak da dolaşım sisteminin evrimsel gelişimi kullanılıyor. Cerrahın hakemli dergiye yayınlanması için hazırladığı makale içeriğin uygunsuz olması gerekçe gösterilerek reddediliyor. Bunun üzerine yönetime başvuruyor cerrah Mercan. Aldığı yanıt, makalenizde uygunsuz içerik olduğu için kurul yayınlanmaması gerektiğine karar verdi oluyor. Bir kurul üyesi ise yönetimi zor durumda bırakacak şekilde yazıldığı için diyor yayınlanmadı diyor. Daha sonra Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Ömer Günal'la görüşüyor Mercan. Hocam, makalenizi özel bir dergide yayınlayalım ama burada yayınlayamayız. Evrim teorisi ve evrimsel argüman çok fazla kullanılmış diyor. Bunu dekan söylüyor, tıp fakültesi dekanı. Şimdi bunu yayınlarsak böyle bir dönemde sıkıntı yaşarız diyor. Endişeyi bir görün. Yani bilimsel araştırma yapan, insan sağlığıyla ilgilenen ve bununla ilgili bir makale yazan, bir doktorun makalesini alan hocası yapıyor bunu. Devam ediyoruz. Makalenin siyasi sebeplerden ötürü yayınlanmadığını söylüyor Mercan ve tepki gösteriyor dekana. Bunun üzerine dekan diyor ki hakaret etmeyin, dava açarım diyor. En kolayı, hatta FETÖ'cü diye bile diyebilir. Biz de burada ülke şartlarında bilim yapmaya çalışıyoruz diyor. Yalnız ülke şartlarında bilim yapmaya çalışıyor. Bence slogan olarak her yere asılmalı. Ülke şartlarında bilim yapmaya çalışıyoruz derken şartların eksikliğinden, ekipmandan, işte ne bileyim kitaptan, kütüphaneden bahsetmiyor. Onlar çok zor şartlarda, az bulabiliyoruz. Bunun için işte bilim yapmaya çalışıyoruz demiyor. Ülkenin siyasi şartlarını öne sürüyor. O şartlara, oluşturulan şartlara, yani evrim teorisiyle ilgili kavgalarda o evrim teorisinin kullanılmaması gerektiğini söyleyenleri de haklı bulmuyor. Ama onların söylediği biçimde hareket etme gereği duyuyor. Bir bilimsel çalışmayı, makaleyi yayınlamıyor. Herhalde Türkiye'de bugüne kadar olmuş en zeka yoksunu işlerden biri olarak değerlendirilebilir. Bunun üzerine o doktor okuldaki görevinden istifa ediyor. Bu omurgasızlıkların içinde evrensel bilimi savunan, gerçekleri korkmadan söyleyebilen insanlar da olmalı. Üniversiteye geri dönmeyeceğim ama Marmara'ya değil diyor. Yani gerçekten üzüleceğimiz bir meseleyle karşı karşıyayız. Bilimin nasıl yapıldığını, bilim yuvası üniversitelerdeki siyasi kaygının hangi noktaya ulaştığını, daha doğrusu oralara siyaset sokmaması gereken bilim adamlarının hangi sayıklarla hareket ettiğini göstermesi açısından herkese örnek olabilecek bir haberdi. Beni de çok üzen bir haberdi. Bir diğer haber, o da Ankara'dan. Cihat bilmeyen çocuğa matematik öğretmenin faydası yok diyen bir milletvekili, hem de Milli Eğitim Komisyonu üyesi. Bu da aslında Türkiye'nin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli. Habertürk vermişti bu haberi. Üzerinde de çok tartışıldı. Cihat İslam'ın en öncelikli unsurudur diyor bu milletvekili, AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı. Kendisi Yediz olarak da sahte hesaptan mecliste yayın yapmıştı. Üzerine de çok espri yapılmıştı bunun, ama artık espriyi geçmiş durumda. Cihat İslam'ın en öncelikli unsurudur diyor. Namazdan da önce gelir. Osmanlı padişahlarına baktığınızda neredeyse tamamı cihadı bırakmamak için hacca bile gitmemiştir. Bakanlığımız çok isabetli bir karar vermiş. Namaz dinin direği ise cihat çadırıdır. Direksiz çadır bir işe yaramaz. Cihat bilmeyen çocuğa matematik öğretmenin faydası yok. Ben de diyorum ki bu kafayla yönetilen ülkede bu konuları tartışmanın bir faydası yok. Artık o zafer işareti yapıp da cezaevine konulan, gözaltına alınan insanların isyanından da, üzerinde hero yazan tişörtleri gündemden haberse, onlarda nasıl haberse oluyorsa tam anlamadım. Gözaltına alınan gençleri de konuşmanın gereği yok herhalde. Cihat yoksa matematiğin ne manası var diyen milletvekillerinin bu sözlerini aktardıktan sonra. Yarın burada olacağız saat 17.30'da. İyi bir gün geçirmenizi, bir akşam geçirmenizi dileyelim ve Mazhar Fuat Özkan'la veda edelim bugün size. Bu programın tekrarı bir de bunuizle.com'da, onu da hatırlatalım. Yarın görüşmek üzere, sağ olun.
Bir de bunu dinle sona erdi.